Adı Aylin.
Ayrım 12.
Az sonra, çok az bir zaman sonra dünyaya geri gelecekti. Genç kalmış olabilirdi ama işte hayat bütün fırsatlarıyla yine onun önündeydi. Yaşam onu bekliyordu. Bir meslek onu bekliyordu. Kaybettiği yılları geri istiyordu Aylin. Evlilik sorunlarıyla boğuşan Nilüfer aynı fikirde değildi kardeşiyle. Çok uzun ve zor bir yola girdin. Bir hata daha yapıyorsun dedi. Hayır Nilüfer diye yanıtladı Aylin. Başka hata yapmayacağım. Hata faslı kapandı. Sayfa 96. Jean-Pierre. Neuchâtel Üniversitesi'nde tıp tahsiline başladığında 26 yaşındaydı Aylin. Saçlarını kahkül kestirip dümdüz bırakmıştı omuzlarını. Paris'te giydiği Lanvin, Dior, Balenciaga markalı giysilerinin tümünü, ince uzun topuklu Jordan ayakkabılarını, küçük şapkalarını prenses ünvanlarıyla birlikte fırlatıp atmıştı uzaklara. Şimdi daracık pantolonlar, vücuduna yapışan tişörtler, düz ayakkabılar giyiyor, makyajsız yüzüyle kolunun altında kalın tıp kitapları 20 yaşlarında bir çocuk gibi koşuşturuyordu okulun taş koridorlarında. Hilmi dayının arkadaşı Toby von Schweyer Aylin'in yanında Neuchâtel'e giderken $1000 vermişti zorla. Yaşamını bu paraya göre kutuplara bölerek tanzim etmişti Aylin. Okul taksitlerini ayırmış, yurt ücreti, yemek paraları gibi mecburi harcamaları bir başka kutuya, cep harçlığını bir başka kutuya yerleştirmişti. Hiç o alışık olmadığı bir para disipliniyle yaşıyor ve hayatından memnun görünüyordu. Zaten bu küçük talebe şehrinde para harcanacak yerde yoktu. Dersler o kadar yüklüydü ki gece 2'lere kadar çalışmak zorunda kalıyordu. İlk sene çok mühimdi. Tıp tahsilinde en büyük silkelenme ilk yılın sonunda olurdu. Giden gider, kalan yoluna devam eder ve mutlaka sonunu getirirdi. Yılın sonunda Aylin gidecekti ama başarısız öğrenciler gibi arka kapıdan sokaklara değil, ön kapıdan en yüksek notları almış olarak Lozan Üniversitesi'ne gidecekti. Lozan Üniversitesi'nin yatay geçiş şartlarını öğrenmişti yıl ortalarında. Şimdi harıl harıl kendini Lozan'a atabilmek için çalışıyordu. Nitekim bir yıl önce aileni kapıdan döndüren Lozan'daki tıp fakültesi bir yıl sonra aynı kızı hiç itiraz etmeksizin ikinci sınıfına kabul ediyordu. Hilmi dayı, Nilüfer, Aziz, Cemal Bey ve hatta Toby von Schweyer bile şaşıp kalmışlardı bu işe. 1965 Ekim'inde Lozan Üniversitesi'nin tıp fakültesine başladı Aylin. Dersler daha da ağırlaşmıştı ama derslerin ağırlığı vız geliyordu. O hayatından memnundu. Ne zamandır özlemini çektiği öğrenci hayatını yaşıyordu Lozan'da. Her yer genç insanlarla doluydu. Kent adeta öğrenciler için inşa edilmişti. Üstelik o yıllar hippilerin çiçek çocuklarının yıllarıydı. Bahçelerde, parklarda, açık kahvelerde, sokaklarda, yanağına, alnında çiçek resimleri çizmiş bir sürü gitarlı genç yırtık pırtık cinlerinin içinde şarkı söyleyerek dolanıp duruyorlardı. 60'lı yılların ortalarında gençler için lüks yoktu, giyim kuşam yoktu. Derbederlik ve doğallık modaydı. Bu modada parasını idare etmek zorunda olan haline çok uygun düşüyordu. Noel'de Nilüfer Lozan'a kardeşini ziyarete geldi. Aylin'i peronda uzaktan gördüğünde tanıyamadı. 2 yıl önce Paris sokaklarında başları çevirten bir lokantaya girdiğinde kadın erkek tüm oturanları kendine baktıran alımlı, havalı ve şık Aylin saçlarını at kuyruğu yapmış, üstüne bir rengi atıp blue jean geçirmiş, trenden inenler arasında ablasını arıyordu. Bu halinle senin çok mu parasız kaldın dedi Nilüfer eve vardıklarında. Yo, paramı idare ediyorum, cep harçlığı kutum bile boşalmadı daha. Saçların hiç berber görmemiş gibi, berbere gitmiyorum. Yarın seni berbere ben götüreyim dedi Nilüfer. Nilüfer okulda berbere ne yapayım? Herkesin saçı böyle. Ben öğrenciyim, unuttun mu? Tamam, derslerin nasıl gidiyor? Bu fakülte biraz daha zor diyordun. Fizikte çok zorlanıyorum. Liseyi bitireli kaç yıl oldu? Unutmuşum elbette. Özel ders mi alsın acaba? Özel ders alıyorum zaten. Paran yetişiyor mu? Para vermiyorum ki. Ya dedi Nilüfer. Bir Türk öğrenci ayarladın herhalde. Enayilik Türklere vergidir. Yo, Jean-Pierre diye bir fizik asistanı var okulda. O ders veriyor bana. Bu dünyada para almadan insaniyet namına ders verecek tek bir İsveçli bile bulamazsın. Bulabileceğini hiç sanmazdım dedi Nilüfer. Bir tane varmıştı Aylin. Dik dik baktı kardeşine Nilüfer. Aylin makyajsız yüzü, çilleri, uzak gözlükleriyle bir fizik asistanını baştan çıkaracaklarına hiç benzemiyordu. Yine de sevgili dilini tutamadı. Başka karşılıklar istemeye kalkmasın da bu fizikçi asistan dedi yavaşça. Aylin kahkahalarla güldü bu lafa. Yarın üniversiteye gel de kampüsü gezdireyim sana dedi. Jean-Pierre oralardaysa onunla da tanışırsın. Ertesi gün üniversiteye gitti Nilüfer. Kardeşinin ders yaptığı sınıfları gezdi. Bir odanın kapısını tıklattı Aylin. İçeri baktılar. Her iki yanında yığılmış kalın kitapların arasında gözlüklü genç bir çocuk oturuyordu masada. Ecer, ablamı tanıştırayım sana dedi Aylin. Çocuk ayağa kalktı. Fasulye sırayı gibi uzadıkça uzadı. Boyu hiç bitmeyecekmiş gibi geldi Nilüfer'e. Jean-Pierre'in sanki hiç eni yoktu da sadece boyu vardı. Bu adam tek boyutlu galiba dedi Nilüfer Türkçe. Bu senden de sıska Aylin. Dün söylediğim sözü geri alıyorum. Kimseden bir şey isteyecek hali yok bunun. El sıkıştılar. Bir iki nezaketle kötüseydip ayrıldılar odadan. Sen onun görünüşüne bakma. Bir fizik dahisi o. Gerçek bir gece us dedi Aylin. Aylin öğrencilik hayatına çok iyi uyum sağlamıştı. Sanki başından tuhaf bir evlilik geçmiş, kürtajlar olmuş, acılar çekmiş, boşanmış bir genç kadın değil de dünyaya tıp okumak için gelmiş 18 yaşında bir genç kızdı. Tüm dünyasında dersleri, kitapları, imtihanları üniversitesi oluşturuyordu ve inanılmaz derecede mutlu görünüyordu. Nilüfer içi çok rahat ayrılıyordu Lozan'dan. Tren kalkmadan önce kardeşini son kez öpmek için eğildi pencereden. "Biliyor musun, sen tıpkı bu kalemun gibisin, her ortama uyu veriyorsun," dedi Aylin'e. O yaz İstanbul'a Aylin Jean-Pierre Egger ile birlikte geldi. Jean-Pierre'in Dux Chevaux arabasına binmiş, karayoluyla toz toprak içine ulaşmışlardı İstanbul'a. Birkaç gün İstanbul'da kalıp yine arabalarıyla Anadolu'yu keşfe çıktılar. İzmir civarını gezip sahili takip ederek bütün Ege ve Akdeniz kıyılarını dolaşacaklardı. Yanlarında bir de kamp çadır vardı. 2-3 yıl önce Aylin'i prenses kişiliğinde gören akrabaları ve arkadaşları bu kızdaki bu değişikliğe inanamıyorlardı. Bir tek Betin yadırgamıyordu gördüklerini. Betin o kadar yakından tanıyordu ki arkadaşını, hangi kılığa girerse giysin Aylin'in ruhunun hiç değişmeyeceğini adı gibi biliyordu. Jean-Pierre yeni keşfettiği ülkeye bayıldı. Para beklemeksizin evlerini açan, ayranını, çorbasını, azığı paylaşan köylüler, Yunan ve Roma çağlarıyla iç içe girmiş, 7000 yıl geri gidebilen bir tarihi barındıran mütevazı köyler, kasabalar, hiç bozulmamış, el değmemiş olduğu gibi bırakılmış harabeler. Nefis bir iklim, temiz bir deniz, güneş, kumsal, bereketli ovalar, Aylin de kendi ülkesini ilk kez Jean-Pierre ile birlikte keşfediyor ve hayran kalıyordu. O yaz Aylin'in hiç unutamayacağı anılarla dolu geçti. Öncelikle o güne kadar hiç tanımadığı memleketinin doğasını, insanının değerlerini görmüş, Batı Anadolu'nun sunduğu güzellikler ruhunda ve yüreğinde yepyeni bir pencere açmıştı. Dünyaya bakış açısı adeta değişmişti. Yeni keşfettiği bir boyut daha vardı dünyada. Paris'in, Londra'nın, İsviçre şehirlerinin mamur, medeni, görkemli heybetlerine karşın efsunlu, ilkel ve doğal bir güzelliği vardı Ege kasabalarının. Halkında ise burjuvazi kültüründen çok değişik, ağırbaşlı ve mütevazı bir bilgelik. Kendi ülkesinde bir şey bulmuştu. O şey aileni düşündürüyor, sevindiriyor ve olgunlaştırıyordu. Ailenin büyümesine yardımcı olan bir başka olgu da o yaz Nilüfer'in kocasından boşanmak istediğini açıklamasıydı. O kadar yakın bildiği ablasının yıllardır uyumsuz bir evliliği sürdürmekte olduğunu hiç ama hiç görememişti. O kadar meşguldü ki kendi sorunları, kendi aşkları, kendi sevinçleri ve acılarıyla burnunun dibindeki kişileri yaşamakta oldukları sıkıntıları fark edememişti. Hatta Nilüfer'in o yaz bir aşk yaşadığını bile algılayamamıştı kendisi söyleyene kadar. "Ne diyorsun Nilüfer, hayatında biri mi var Aziz'den başka?" diye sormuştu kulaklarına inanamayarak. "Evet, ben de senin gibi bir insanım ve ben de aşık oldum," demişti Nilüfer. Aylin o güne kadar ablasını sadece Aziz'in karısı olarak bildiğini düşünmüştü. Evlendiğini söylediği andan o güne dek ne genç ne de yaşlı bir kadındı. Ne güzeldi ne de çirkin. İki sıfatı vardı Nilüfer'in, Aziz'in karısı ve Aylin'in ablası olmak. Şimdi ilk kez ablasına bir başka gözle baktığında genç, güzel, duyarlı ve heyecanlı bir kadın görüyordu, şaşkındı. "Aziz'e ne diyeceksin?" "Doğruyu söyleyeceğim. Ölür Aziz, ölmez. Zaten yıllardan beri böyle bir şey bekliyor olmalı. Aranız iyi değil miydi yıllardan beri? Ben hiç fark etmemişim." "Aramız iyi... İyiydi, o başka şey Aylin, ama yıllardır karı koca gibi yaşamıyorduk. Ya ne yapıyordunuz? Ben bugünü bu adamı bekliyordum herhalde. O da ufak maceralar yaşıyordu sürekli. Ve sen bunları biliyordun, bilip göz yummuyordun, evet. Neden Nilüfer, sevmiyor muydun kocanı?" "Seviyordum. Nasıl sevgi bu? Hayatta gri renkler vardır," dedi Nilüfer. "Hiçbir şey siyah beyaz değildir, hele sevgiler hiç değildir. Kim bu yeni adam, tanıyor muyum?" "Tanımıyorsun ama adını mutlaka duydun," dedi Nilüfer. "Aziz'den ayrılacak mısın? O adamla evlenmeyi düşünüyor musun?" "Paris'e döner dönmez ayrılmak için elimden geleni yapacağım ve boşanır boşanmaz da evleneceğim inşallah." "Kim bu adam?" Nilüfer derin bir nefes aldı. Kardeşinin gözlerinin içine baktı ve Kasım Gül ekledi. "Ne?" dedi Aylin. "Yanlış duyduğunu düşünüyordu." Derken avaz avaz gülmeye başladı. "Bana doğruyu söyle. Hadi oynama benimle. Kim bu adam?" Nilüfer hiçbir şey söylemedi. Daha ama yüzündeki ifade... her şeyi açıklıyordu. "Sen çıldırmışsın. Deden yaşında Kasım Gülek. Hatta dedenin dedesi yaşında. Sen deden yaşında adamla evlenmedin mi? O dedem yaşında değildi. Babam desen anlarım." "Kasım Gülek de dedem yaşında değil. Babam desen anlarım," dedi Nilüfer. "Kasım Gülek seni almaz. Yılların bekarı o. Ayağı çarıklı politikacı. 100 yaşında mıdır nedir kim bilir. Kendimi bildim bileli vardı. Dünya kurulduğundan da vardı eminim. Dünya kurulduğunda da vardı eminim." Birden rolleri değiştiklerini fark ettiler. Nilüfer hayatı boyunca Aylin'in yanında gördüğü her erkekte tenkit edilecek bir kusur bulmuştu. Son olarak Jean-Pierre ile uğraşırken şimdi tenkit sırası kardeşine gelmişti. "Kasım Bey'i tanıyınca sen de seveceksin ama ben şu fasulye sıra gibi renksiz, ensiz, beyaz gözlü adamları hiç sevmeyeceğim. Onunla evlenmeye sakın kalkma," dedi Nilüfer. "Yine mi uğraşıyorsun benimle? Sen kendine bak, nasıl tanıştın Kasım Gülek'le? Nerede tanışılır ki bir politikacıya?" diye sordu Aylin lafı değiştirmek için. Bir başka politikacının evinde, Esma teyzemde. Hemen ısıldı mı sana? O nasıl laf? Terbiyesizlik etme. Yıllar önce bir kokteylde tanışmıştık teyzemlerde. Uzun uzun sohbet etmiştik. Derken bu yaz başında İstanbul'da Hilton'da bir davette gördüm. Siz hala bekar mısınız diye sordum. Evet dedi. Kimi bekliyorsunuz dedim. Parmağıyla beni işaret etti. Elbette ciddiye almadım. Aramızda ertesi gün Kilos'a gitmeyi planlıyorduk arkadaşlarda. Meğer bizi duymuş. Ertesi gün Kilos'ta kumlarda yatarken birden göreyim karşımda durmuyor mu? Her gün aramaya başladı. İnanılmaz derece kültürlü ve ilginç bir adam. Aylin, sen aşk nedir biliyor musun? Nilüfer, ben Senusi ile evlenmek istediğimde sana bana söylediğin her şeyi şimdi ben de sana tekrar etmek istiyorum dedi Aylin. Ben boşuna nefes tüketmişim. Sen bari tüketme. Çünkü kimse karşısındakini dinlemiyor. İnsanlar doğrularını ve yanlışlarını kendileri bulmak zorundalar dedi Nilüfer. Aylin ve Jean-Pierre Lozan'a döndükten sonra birlikte oturmaya başladılar. Toby Bonchevier'in Aylin'e verdiği dolarlar çok dikkat etmesine rağmen suyunu çekiyordu. Hilmi dayısının yolladığı parayla ancak okul ücretini karşılayabiliyordu. İstese daha fazlasını da yollardı ama dayısına parasızlıktan şikayet etmeye hiç niyeti yoktu. Dayısının onu Senusi'den boşatabilmek için harcadığı paralar bile dünya kadar tutmuştu. Jean-Pierre'in güzel bir katı vardı okula yakın ve çoğu akşamlarını onunla birlikte geçiriyordu. Hem Jean-Pierre ile çok iyi anlaşıyorlardı hem de genç çocuk Aylin'in sıkıştığı fizik, kimya gibi derslerde en büyük yardımcısı oluyor, imtihanlarına çalışırken destek veriyor, tezlerini daktiloya çekiyordu. Aylin neredeyse okulu ancak Jean-Pierre'in yardımları sayesinde bitirebileceğine inanmaya başlamıştı. Tıp fakültesindeki desteğinin yanı sıra yepyeni bir bakış açısı getirmişti Aylin'e. Doğa ile iç içe yaşıyorlar, hafta sonları bisikletle dağlarda geziyorlar, kayak yıkamaya gidiyorlar. Şelalelerin kocaman şöminelerinde çıtırdayan küçüklerin karşısında tartınlı şaraplarını içiyorlar ve ufacık şeylerden mutlu oluyorlardı. Bir gün Aylin oturmuş hesap kitap yapıyordu. Bu ayın sonunu yine çok zor getireceğim Jean-Pierre dedi. Anatomi kitapları dünyanın parası tutuyor. İkinci el olanları alsana. Zaten öyle yapıyorum ama kitap parası vermekten iflahım kesildi. Bir süre oralarda dolaşıp durdu Jean-Pierre. Bir şeyler düşünüyor gibi bir hali vardı. Aylin bir şey söylemek istiyorum ama sakın yanlış anlama dedi. Ne var? İsviçreli olduğun takdirde fakülteye bedava devam edebileceğini biliyor musun? Biliyorum ama İsviçreli olmadığımı da biliyorum ne yazık ki. İstersen olabilirsin. Bu Hristiyan olmaya benzemiyor canım. Kilisenin papazına gidip ben İsviçreli olmak istiyorum papaz efendi dediğinde İsviçreli olamıyorsun. Ama kilisenin papazına ben Jean-Pierre ile evlenmeyi kabul ediyorum dediğinde İsviçreli olabiliyorsun dedi Jean-Pierre. Aylin nutku tutulmuş gibi kala kaldı Jean-Pierre'e. Deden sonra boğuk bir sesle ne diyorsun sen diye sordu. Benimle evlenir misin diyorum. Bunu fakülteye bedava getireyim diye mi istiyorsun? İşte yanlış anlamandan bu nedenle korkuyordum. Hayır, seni sevdiğim için, seninle çok mutlu olduğum için ve zaten birlikte yaşadığımız için evlenmek istiyorum. Ne zaman? Hemen. Evet, evet, evet diye bağırdı Aylin. Jean-Pierre Aylin'i kucakladı. Bir süre birbirlerine sarılıp dönüp durdular odada. Birden Aylin kurtardı kendini Jean-Pierre'in kollarından. Jean-Pierre, hiç hoşuna gitmeyecek bir şey hatırladım dedi. Ne hatırladın? Ben zaten evliyim. Ailenin boşanabilmesi için uzun süre beklemesi gerekiyordu. Mahkemeye şahitler getirilmiş, karı kocanın geçinemedikleri gözler önüne serilmiş, Senusi gazetelerde çıkan ilanlarla aranmış, bulunamamıştı. Her şeyin yoluna gitmesi için avuçla para dökmüştü Hilmi Bey. Dava neticelenmiş ve Aylin boşanmıştı. Ama yine de bir süre beklemesi gerekiyordu. Kısa bir zaman sonra Türkiye'de boşanmış olacaktı resmen. Fransa'da da boşanmış sayılması için Fransız mahkemelerinin kararı tasdik etmesi gerekiyordu. Pisliği çubuklamayalım demişti avukatları. Aylin Hanım bir gün yine Fransa'da evlenmeye kalkarsa o zaman düşünürüz. Bu arada Nilüfer de Aziz'i ikna etmişti boşanmaya. Türkiye'ye dönmek üzereydi. Kardeşine Paris'ten ayrılmadan önce veda etmek için telefon etti. Aylin çok yakından tanıdığı, sevdiği 15 yıllık eniştesi Aziz'i kaybediyor olmaktan dolayı mahzundu. Nilüfer ne olur evlenmek için acele karar verme diye yalvardı ablasına. Ben kararımı çoktan verdim dedi Nilüfer. Sen o dedeyle evlenirsen ben de Sırık'la evleneceğimi bilmiş ol dedi Aylin. Sana Sırık'la mutluluklar diliyorum dedi Nilüfer. Kız kardeşler yaşamlarında bir yol ayrımına gelmiş.
Ayrım sonu.